bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
O'Henry Hikayeler. Çeviren Müşerref Gürel. İnkılap Yayınevi. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Taner Dalbudak. Ön söz. Beylerin pantolonları tıpkı soba borusu gibi dümdüz ve dardı. Hanımlar ise yavaş yavaş etek boylarını dizlerine kadar çekmeye başlamışlardı. Bekarlar evlenip çoluk çocuğa karışıyorlardı. İşte savaş sonrası yalnızlık insanları aile kurmaya tekrar teşvik etmişti. Ben de bu insanlardan biri olarak arkadaşa, eşe dosta rağmen yalnız hissediyordum kendimi. Teksas'ta bulunan abimin domuz çiftliğinde aldım soluğu. Kütüphanede kitaplar arasında Corneille Racine'le yoğrulmuş destelerin içinden çıkan o eski kitapları asladım bir gün ona. O Henry'nin Sevecen Dehası ile tanışmanın keyfi bambaşkaydı. Fransa bugün hala böyle değerli bir yazarı iyice tanımamışlığın içinde ne yazık ki. Oysa günümüzde O Henry'yi okumamak, onu incelemek, geçmişi anlamada ve bugünü yaşamada iyi bir rehber. Far West hikayelerinin oluşumu içerdiği söylenti, mitoloji ve efsanelerle O Henry'nin dayısı Clark ile Greensboro'da geçirdiği çocukluk günlerine dek uzanır. Gerçek adı William Sidney Porter olan O Henry, aynı kentte 1862'de dünyaya gelmişti. Annesi veremden öldüğünde o daha henüz 3 yaşındaydı. Yoğun araştırma ve çalışmalara kendini adamış olan ve doktorluk yapan babası ise ne yazık ki ona vakit ayırmaya zaman bulamamıştı. Teyze Selina'nın yardımları ve sevgisiyle hayatı tanımaya başlamış ve bir sağlık sorunu nedeniyle Teksas'a çiftliğe gitmeleriyle birlikte hayata bakış açısı şekillenmeye başlamıştı. O sıralar başında kavak yelleri eserek 19 yaşının güzelliğini bol yıldızlı akşamların altında görmeye başlamıştı. Teksas, yerlileri, kovboyları, hayvan hırsızları, altın arayıcıları, işsiz aylak takımı ile ne eşsiz bir tipler cennetiydi kuşkusuz. Bu tabii ki Teksas'ın petrolü keşfetmeden önceki haliydi. William Porter burada çevresiyle dost olmayı başarabilmişti. Bu organize toplum ondaki ifade yeteneğini beslemiş ve tüm bunları dışa vurma isteğiyle yazarlık mesleğinin meşalesini içinde yakmıştı. Okuyucu O Henry'den hikayelerde onun fiziksel ve ruhsal sağlık içinde yazdığı satırları bulmaktadır. Satırların arasında kimi zaman argo bir takım ifadeler ya da bu yöre insanına özgü hasletler sıkıştırılmıştır. Örneğin Teksas'ta diyaloglar çok seyrek sürdürülür. Her kilometrede bir sofraya iki uzaklık arasında bir kavgaya mutlak rastlanır. Özgürlük, dostluk ve uzun yollar hikayelerin ana temalarıdır. Tiplerde olabilir tutkular mevcuttur. Tütün tutkusu, arkadaşa verilen önem gibi. Karakterler ayrıca ne çok iyi ne de çok kötüdür. Daha kötüsü zavallı ortamlardan çıkmış kötü şeylere alet edilmiş olanlar da mevcuttur. Kalyop'un Yenilikleri adlı hikayede Şerif'i yaralama sahnesi ilginçtir. Garda haydutun Şerif'i yaraladığı sırada annesi trenden iner ve zavallı kadının üzülmemesi için Şerif haydutla rolleri değiştirip yaşlı kadının üzülmesini önler. Böylelikle anne olan kadın durumu sezmez ve oğlunun başarısı ile göğsü gururla kabarır. Bu sevgi dolu sahneler savurgan babanın Noel ağacında baba rolünün öne çıkarılması ile başka boyut kazanır. Hayalet piyanodan yalnızlık nosyonu vurgulanır. Yazar dostluk adına ise Ulusal Banka'daki tipleri vurgulamak istemiştir. Onları geçmişin puslu anılarından alıp yaşadıkları ana getirip dostluklarını vurgulamakta yarar görmüştür. Bu ilgi çekici bankalar O Henry'nin hikayelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Nedenine gelince Austin'de kadastroda çalışırken çok güzel bir hanımla hayatını birleştirmişti ve 1891'de 1. Ulusal Şehir Bankası'na muhasebeci olarak girmişti. Bu sırada dünyaya gelen oğlu ölünce oldukça sarsılmış, belki bugün hala hayatta olan kızı Margaret ile biraz olsun teselli bulabilmişti. Kuzeyden gelen bir müfettiş $1,000 bir muhasebe açığı ile derhal onun hakkında bir rapor yazınca her şeye karşın kendini savunamayıp 1896'da mahkum edilmişti. Nikaragua'ya giderek karısının ölümü olan 1898 yılına kadar orada kalmış ve toplam 5 yıl süren cezasını tekrar çekmek üzere geri dönmüştü. Cezası sonrası Colombo'da, Ohio'da yerleşmiş, burada da ekonomiyle ilgili çalışmıştı. Sonra New York'a gelerek 1907'de çocukluk arkadaşı Sarah Coleman ile evlendi. 1910'da ise bir hastanede yorgun yaşantısını noktaladı. Antoine Blondin. Sen Rosario dostları. Sen Rosario'ya 8:20'de gelmesi gereken batı treni gara daha henüz yeni girmişti. Birer ikişer perona inerek kalabalığa karışan yolculardan kimi garı müfesine, kimi de döviz gişelerine doğru yöneliyordu. Yolculardan biri trenden inerek hızla garın çıkış kapısına ilerledi. Kalabalığı yararak, insanların itip kalkmalarını aldırmadan kolunun altındaki deri çantaya iyice yapıştı. Şehrin ana caddesine doğru çevik adımlarla yola koyuldu. Meşin çantalı bu adam hızlı ve kararlı adımlarla yürüyordu. Pek uzun sayılmamakla beraber güçlü bir vücut yapısı vardı. Sarı saçları oldukça gür ve kısa, yüzü ise sakalsız, bıyıksız ve yuvarlakçaydı. Altın çerçeveli kelebek biçimli gözlüklerinin altında ise bir çift mavi göz pırıl pırıl parlıyordu. Batı'nın en iyi mağazalarından satın alındığı belli koyu renk, şık bir takım elbiseyi giymişti. Sakin ve kendinden emin davranışları onun önemli bir makamın mensubu olduğu izlenimini veriyordu. Ayrıca gizli bir gücü temsil edercesine gizemli bir hava taşıyordu. 3 blok kadar yürüdükten sonra şehrin merkezindeki bir mahalledeydi. Buradan geçen yol, San Rosario ticaretinin ve şehrin kalbinin attığı önemli bir kavşakla ana caddeye bağlanıyordu. Meydanın üçgen konumunda bir yanda postane, diğer yanda Rubenski marka giysiler satan şık bir mağaza vardı. Diğer uçta ise şehrin iki önemli bankasından First National ve Stockman's National yer almaktaydı. Şehre yeni gelen bu yabancı çevik ve düzenli adımlarını bozmaksızın First National Bank'ın kapısından girdi ve aynı hızla vezneye yaklaştı. Sabah 9'da çalışmaya başlayacak olan memur tayfası günlük rutin çalışmalarının hazırlıklarını yapmaktaydı. Yabancı gişenin önüne yaklaştığında veznedar kuryesini inceliyordu. Ona dönerek bankanın erkenci müşterilerine yönelttiği olağan bir ses tonuyla "Banka ancak saat 9'da açılır" diye tısladı. Yabancı aynı sertlikte ve soğuklukta bir tonda onu yanıtladı. "Kimliğimi görmek ister miydiniz?" Veznedar kendisine uzatılan pırıl pırıl kimliğe bir göz attı. "GFC Nettlewick, Ulusal Banka Müfettişi." "O, hoş geldiniz Bay Nettlewick. Bağışlayın lütfen, içeri girmez miydiniz?" Bu sizin ilk gelişiniz. Kim olduğunuzu inanın bilmiyordum." "Oh, siz çok tanınmış birisiniz aslında. Nasıl yaptım böyle bir şeyi anlayamıyorum. Lütfen bağışlayın." "Buyurun buyurun, rica ederim." Müfettiş Bay Edlinger'a ait makam odasına doğru yöneldi. Orta yaştaki Edlinger, düzenli, aktif ve diğer memurlara titizlikle kapalı duran bir çalışma mekanında çalışıyordu. Bankanın bu bölümü oldukça kutsal bir havadaydı. Müfettişi el sıkarak karşılayan Edlinger derhal söze girdi. "Ben bugünlerde sizden ziyade Bay Sam Turner'ı bekliyordum. Kendisi yaklaşık 4 yıldır bizi denetler. Umarım evrakları istediğiniz düzende bulursunuz. Hem bizim bu konuda oldukça sistemli çalıştığımızı da söylemek isterim." Hazırda nakit bulundurmamakla birlikte buna kolaylıkla dayanabildiğimizi de belirtmek isterim sayın bayım. Müfettiş biraz sıkkın onun sözünü kesti. "Genel müdürümüz Bay Turner ve benim bölümlerimizi değiştirmemizi istedi. Bay Turner şu anda benim eski görev yerim olan Indiana'nın Güney Illinois bölgesinde. İzin verirseniz hemen kasadan işe başlamak istiyorum" diyerek kararlı bir tavırla kasaya yöneldi. Muhasebeci Bay Pierre Dorsey, müfettişin incelemesi için kasasını tezgahın üzerine koymuştu bile. En son kuruşuna kadar kendinden emin olduğu halde, ortamın elektrikli havasından olsa gerek, üzerinde sıkı bir baskı ve tarifsiz bir sıkıntı duydu. Bu adamdaki elektrik akımı çok farklıydı. Tutarlı, ciddi davranışları, mabede benzer soğukluğu ile adeta sağına soluna suçlayan bakışlar fırlatıyor, herhangi bir hataya rastlasa hiç affetmeyecekmiş gibi davranıyordu. Nettlewick işe önce paketleri saymakla başladı. Bunu oldukça ustaca yapıyordu. daha sonra sayılan Pöylerina dediğini doğru saptamak istercesine elini pul ıslama çalağına götürdü. Hareketleri uzun ve narin parmaklı usta bir virtüözün tuşlarla buluşmasını çağrıştırıyordu. Altın torbasını tezgahın üzerine sertçe koyarken içindekiler uyumlu bir sırayla mermerin üzerine yayıldılar. Altınların dökülürken çıkardığı o metalik sesi marifetli parmakları derhal susturuverdi. Ufak kasayı açtığında sanki tüm havayı kağıt ve bozuk para kokusu sarmıştı. Son kuruşuna değin paraları saydı, sonra her para torbasını dikkatlice terazide tarttı. Kasaya ait çek açıyor masrafları, önceki günlere ait yazılı evraklar, ne varsa hepsi hakkında Bardorsi'den tek tek bilgi aldı. Bütün bunları yaparken o soğukkanlı, şüpheci tavrını hiç bırakmıyor, gizemli ve önemli işler yapan kişilerin ciddiyetiyle hareketlerini daima kontrol ediyordu. Muhasebeci karşısında okul çocukları gibi heyecanlanıp kızarmaya, hatta kekelemeye bile başlamıştı. Bu yeni müfettiş Sam Turner'dan oldukça farklı biriydi. Oysa Sam Turner, bankaya geldiğinde sevinç iddialarıyla herkesi selamlar, sigara ikram eder, onlara en son serüvenlerinden bahsederdi. Dorsey'e her zaman selam, Peri sen hala burada mısın? Kasayı boşaltıp gitmeye niyetin yok mu ahbap diyerek mutlaka takılır, onunla şakalaşırdı. Hem Turner'ın kasayı denetlemesi de çok farklıydı. Önemsemez tavırlarla paketleri şöyle bir gözden geçirir, para torbalarını bir iki kez eliyle mıncıklar, bırakır, böylece tüm denetlemeler tamamlamış sayılırdı. Ufak kasa, kağıt paralar, bozuk paralar, bunlar Sam Turner için sadece önemsiz birer ayrıntıydı. Ve hatta bunları önüne getirdiklerinde, arpayla beslenecek halim yok, tarım mahsul ofisinde bulunmuyoruz beyler diye espri yapardı. Turner'ın banka müdürünün çok eski arkadaşlarından safkan bir Teksaslı olduğu da hemen hemen herkesçe bilinen bir gerçekti. Turner aynı zamanda Bardoysa'yı da çok iyi tanıdığından her fırsatta daha onun dünkü çocuk olduğunu söylerdi. Müfettişin kasayı denetlemekte olduğu aynı saatlerde şehirdeki herkesçe Büyük Tom diye anılan genel başkan First National Bankası Genel Müdürü Bay Thomas, bankanın yan kapısından içeri girmekteydi. Girerken yan gözde kasayla bütünleşmiş olan müfettişi gördü. Ancak hiç duraksamadan hızla kendine ait olan bir ahır adını verdiği bürosuna girdi ve içeriye kapanarak derhal evraklarını incelemeye aldı. Birkaç dakika içinde müfettişin dikkatli gözlerinden kaçırmayı başardığı ufak çaplı bir yangını söndürmüştü. Müfettiş ise aynı sıralarda mezada Edlinger'ın masasındaki dosyalarla çarpışmaktaydı. Edlinger, stajyer bankacı adayı Roy Wilson'a göz kırparak hafifçe başıyla giriş kapısını işaret etti. Roy şapkasını aldı ve kolunun altında banka gelir defteri olduğu halde isteksiz adımlarla yürüdü. Bu kez dışarı çıktığında doğruca Stockman's National Bank'a yöneldi. Bu bankada henüz açılmamış, ancak çalışanları sabahın olağan işe hazırlık telaşındaydılar. Henüz müşteriler gelmemişti. Roy, tedirgin ancak samimi bir üslupla tanıdıklarını selamladı ve "Hey millet, kımıldanın. Bu sabah müthiş bir müfettiş bizim bankaya teftişe geldi. Gerçek bir bıçkı makinesi Peri'nin paralarını hallaç pamuğu gibi atıyor. Şimdi de incelemeye aldı. Herkes diken üzerinde. Bay Edlinger beni size haber vermem için gönderdi" diyerek bir anda tüm dikkatleri üzerinde topladı. Ardından Stockman's National Bankası'nın bayramlık giysileri giymiş taşralı müdürü Roy'un sesini duyarak içeriden odasından çıktı. Ve Roy'a dönerek "Büyük Tom geldi mi?" dedi. "Ben çıkarken arabasından henüz inmişti" dedi Roy. "Kendisine derhal bir pusula iletmenizi istiyorum. Ancak bunu verdiğinizi kimsenin görmesine izin vermeyin" diyerek bukleyi alelacele yazdığı bir notu Roy'a uzattı. Roy, bankaya geri döndüğünde Büyük Tom için yazılan not cebindeki zarftaydı. Kendisine gizlilik içinde verilen pusulayı başkana götürdü. Bir solukta notu okuyan Büyük Tom kağıdı ikiye katlayıp yeleğinin iç cebine koydu. Sandalyesinin arkasına iyice yaslandı. Düşündüğü her ne ise besbelli onu pek etkilemişti. Sonra ayağa kalktı, odasındaki zırhlı bölmeden aceleyle deri çantasını çıkardı. İçinde borçluların adları ve teminat bedellerinin yer aldığı bu çantanın üzerinde altın harflerle borçlular listesi yazısı okunuyordu. Başkan epeyce ağır olan çantayı masasına koydu ve içinden bazı kağıtları telaşla aramaya başladı. Bu sırada Nettlewick kasanın denetimini tamamlamak üzereydi. Bazı rakamları not ettiği kağıdın üzerinden savurduğu kalemini bu kez açtığı siyah kaplı not defterinin satırlarında gezdirdi. Belli ki gizli bir takım notlar ekliyordu. Gözlüklerinin altından delici bakışlarla Dorsey'e bir bakış fırlattı. Sanki bu kez paçayı kurtardınız ama bir başka sefere zor der gibiydi. Soğuk ve kesik bir sesle kasa tamam dedi müfettiş. Sonra da muhasebedeki memurlara doğru yöneldi. Varlığı ile yarattığı sessizlik ortamında sanki masadaki evrakları da birer ikişer havalandırmıştı. Kasa defterini ayda kaç kez karşılaştırıyorsunuz diye sordu müfettiş. Şey ayda bir kez diye geveledi ağzında muhasebeci. Aynı zamanda da kaç yıla hüküm giydiğini sorar gibi anlamsız bir takım laflar etti ardından. Müfettiş cevabı onaylayan bir tavırla iyi dedi sadece. Sonra da tüm dikkatini işine vermeye çalışan muhasebe şefine doğru yöneldi. Burada da tüm işler noksansızdı. Şimdi de tahvillerin bulunduğu depodaydı. Zıp zıp kağıtların tümü yeniden havalandı. Mükemmel ve evet, kredi fazlası listesi lütfen. Teşekkür ederim. Kabul görmeyen poliçeler, teşekkürler. Mükemmel. Sıra Ettinger'ın denetlenmesindeydi. Banka trafiği, defter sahipleri ve mudi adları derken müfettişin sorularından yorgun düşen Ettinger, stresten kıpkırmızı olan yüzünde biriken terleri sildi, burnunu ovuşturdu, sinirli sinirli gözlükleriyle oynadı. O sırada Nettlewick, uzun boylu bir adamın kendisine yaklaşmakta olduğunu gördü. Yaklaşık 60 yaşlarında sağlam yapıdaki bu adamın gri renkteki dağınık saçları seyrekti. Pürtüklü yüzünde yine aynı renkte diken gibi sakalları bulunuyordu. Mavi gözleri müfettişin o müthiş kelebek dizaynı gözlüklerine meydan okurcasına soğuk ve pırıl pırıldı. Bay Ettinger, Bay Nettlewick, sayın müdürümüz Başkan Kingman'ı size tanıştırmak isterim diye söze başladı. Sonra birdenbire oldukça farklı gözüken bu iki adam nazik görünmeye çalışarak el sıkıştılar. Çalışma hayatında genelde ya kesin ve klasik metotlarla uğraşılır ya da daha hür, daha serbest olarak doğaya yakın olunur. Oysa Tom Kingman bu tanımların ikisine de uymuyordu. Şimdi banka müdürüydü, doğru. Ancak o bir zamanlar katırcı, kovboy, miliseri, asker, şerif, maden arayıcı, hayvan yetiştiriciliği gibi çeşitli işlerin tümüyle de uğraşmıştı. Birlikte at koşturduğu, çadır kurduğu yaşlı arkadaşları onun hiç değişmediğini söylüyorlardı. Teksas'ta hayvan yetiştirdiği sıralarda kazandığı paralarla San Rosario'daki First National Bank'ı kurmuş ve bankasını bugünlere getirmişti. Gurur duyduğu ve güçlü dostluk duygularıyla sıkı sıkıya bağlı olduğu arkadaşlarına karşı gösterdiği, bazen epey tehlikeli olabilen iyilikseverliğe karşın sahibi olduğu bu banka günden güne büyüyordu. Büyük Tom Kingman, insanları da en az yetiştirip eğittiği hayvanlar kadar iyi tanıyordu. Son yıllarda hayvan ticaretinde yaşanan krizden en az etkilenen bankalardan biri de onunkiydi. Şimdi de sıra en son olarak borçlulara geldi. Hemen başlayalım dedi müfettiş saatine bakarak. First National Bankası'nın denetlenmesi neredeyse tüm rekorları alt üst edecek hızda sonuçlanmıştı. Ancak incelemelerde atlanan herhangi bir ayrıntı da yoktu. Gerçek bir profesyonellikle gerçekleştirilen bu operasyonda bankanın uyumlu bütünlüğü de oldukça önemli bir rol oynamıştı. Müfettişin geriye şehirde denetleyeceği bundan başka tek banka kalıyordu. İnceleme ücreti olarak banka başına 25 doları da önceden peşin almıştı. Yarım saat içinde borç alanlarla onların hesaplarını da bitirirse ve diğer bankada da işler böyle yürürse geri dönmek için binebileceği tek tren olan 11.45 ekspresini rahatlıkça yakalayabilirdi. Aksi halde doğudaki bu küçük şehirde tüm geceyi ve pazar gününü geçirmek zorunda kalacaktı. Belki de Nettlewick'in operasyondaki enerjik tavrı bu gerekçelere dayanıyordu. Başkan Kingman, biraz güneyli lehçesine kayan tipik doğu yöresel şivesiyle, güçlü tondaki sesiyle, ''Benimle geliniz bayım'' dedi. ''Bu evrakları birlikte inceleyeceğiz. Bankada benim kadar hiç kimse bu konuda size yardımcı olamaz. Kimi çok bilgisiz, kimi çok toy, kimi de daha emekleme döneminde. Ancak herkes attığı imzanın sorumluluğunu da iyi taşır aynı zamanda.'' Bunu da gönül rahatlığıyla belirtmek isterim diyerek sürdürdü sözlerini. Her ikisi de müdürün odasındaki masanın etrafına oturmuşlardı. İlk önce müfettiş evrakları dikkatlice gözden geçirdi. Kayıt defterindeki hesaplarla borçlular listesindeki tutarların karşılaştırmasını yaptı. En ufak ayrıntıya dek hesapları inceledi. Sonra borçlular içinde hesaba en yüksek meblağı bulanları ayrı bir özen göstererek teminat tutarları ile birlikte titizlikle inceledi. Davranışları tıpkı bir polis köpeğinin iz sürmesini çağrıştırıyordu. En sonunda önünde ufak bir yığın oluşturduğu notlar dışındakileri geri vererek resmi ve kuru bir ses tonuyla şöyle dedi. Sayın bayım, tarımdaki verimsizlik ve hayvan ticaretinde yaşanılan bu beklenmeyen krize rağmen yaptığım incelemelerde bankanızın durumunun memnunluk verici olduğunu gördüm. Bütün hesaplarınız son kuruşuna kadar doğru tutulmuş. Ödemelerdeki gecikmeler ise sonucu çok fazla etkileyecek düzeyde değil neyse ki. Size tavsiyem verilen borçların derhal geri alınması işlemlerine başlanması. İşler yoluna girinceye kadar da 2-3 ay süreli kredi verilmesi işinin askıya alınması. Evet, gelelim şu en son ayrıntıya. Elimde yaklaşık 40 bin dolar tutarında bir teminat var. Notlardan da anlaşıldığı üzere çeşitli biçimlerde ve zamanlarda verilen 60 bin dolarlık krediye ilişkin olarak imzalanmış. Ancak borçlu kayıtlarında bu teminatın yazılmamış olduğunu görüyorum. İlgili evrak sanırım başka bir kasada saklanıyor. Görebilir miyim lütfen? Hayır diye cevap verdi bezgin bir ifadeyle Başkan Tom. Bu teminatlar ne başka kasada ne de burada. İsterseniz bundan dolayı beni sorumlu da tutabilirsiniz. Nettlewick'te yayılan elektrik birden tüm odayı kapladı. Her şey yolunda gitti derken nereden çıkmıştı bu şimdi? Müfettiş birkaç saniye duraksadı ve bazı sorular sormama izin verirsiniz herhalde dedi. Başkan ise bu teminatları ben aldım diye lafa girdi. Ancak kullanmak için değil, eski bir dostu kurtarmak için aldım. Gelin bayım size olanları en baştan anlatayım. Birlikte yan tarafta bulunan özel bir bölüme geçtiler. Burası 12 tane deri sandalye ve yuvarlak bir masanın bulunduğu kapalı bir mekandı. Duvarda sivri boynuzları pırıl pırıl yanan bir Texas boğasının başı asılıydı. Karşısında da başkanın Shilon ve Fort Pillow'da kullandığı eski kılıcı. Başkan Nettlewick'e oturacağı sandalyeyi gösterdi. Kendisi de pencerenin önüne oturdu. Camdan Postane ve Stockman's National Bank'ın yan tarafı gözükmekteydi. Sessizliğin sürdüğünü gören Nettlewick, odadaki havanın soğukluğunu körükleyen bir sesle resmi tavrını sürdürdü. Buraya dek bankanızla ilgili hiçbir eksiklik yoktu. Ancak bu açıklamalarınızla siz de bilirsiniz ki bu önemli bir konu olarak beni bazı şeylere mecbur bırakacaktır. Üst mercilere bunu derhal rapor etmeliyim. Tamam biliyorum dedi Büyük Tom elini kaldırarak. Ulusal bankacılık kurallarını bilmeden bankamı yönettiğimi düşünmenizi istemem. Sizden benim için herhangi bir lütufta bulunmanızı falan da beklemiyorum. Sadece Bob'un hikayesini anlatmak, size arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Nettlewick sandalyesinin arkasına yaslandı. Önceden tasarladığı üzere San Rosario'da bugün ayrılması epey güç gözüküyordu. Sermaye Hareketleri Müdürlüğü'ne telgraf çekip Birleşik Devletler'in Genel Müfettişlik Bölümünden Başkan Kingman'ın derhal durdurma kararı alınması gerekiyordu. Söz konusu teminatların kaybolması ile ilgili olarak bankanın kapatılması bile gerekebilir diye düşündü. Müfettişin ortaya çıkarttığı ne ilk ne de son suçüstü vakasıydı bu yaşanan olay. Büyük bir soğukkanlık ve resminlik içinde yürüttüğü kaç araştırma sonunda böylesi insanlık hevesleriyle karşı karşıya gelmiş ve bunun gibi kaçını suçüstü yakalayıvermişti. Diz çöküp ağlayan, inkar eden, kadın duyarlılığında yalvarıp gözyaşı döken, son bir şans talep eden niceleri gelip geçmişti.